Nefsani, şeytani ve Rabbani ilhamlar. Malik bin Dinar'ın nefsiyle imtihanı. Bil ve uyanık ol. Nefsani ilhamın alameti şudur. Talibi vesveseye düşürüp çeşitli şeylere teşvik eder. Teşvik ettiği şeylerde acele ettirerek vesvesesini yerine getirtir. Arkasından bir başka suretle ikincisine teşvik eder. Bir isteğini yerine getirtince ikinci isteğini öne sürer, onu kurar. İlk veya bir isteği yerine getirilmezse, 100 yıl ömrü olsa başka bir isteğe geçmez. Nitekim Allah ona rahmet etsin. Şeyh Malik bin Dinar'ın nefsi yıllarca sıcak paça çorbası ister. O nefsinin muradını vermez. Nefsi de muradından vazgeçmez. Nefsi 5-10 yıl sıcak paça çorbasında ısrar eder. Şeyh Efendi nihayet pazara gidip bu çorbayı alır. Bunu elbisesinin içinde saklayarak pazarın dışına kadar çıkar. Orada bir çocuğun ağladığını görür. Şöyle bir konuşma geçer aralarında. Ey çocuk, kimin oğlusun? Filan kişinin oğluyum. Gel evladım, baban benim dostumdur. Al, şu çorbayı iç. Çorbayı alan çocuk sevinçle yürüyüp gider. O an Şeyh Efendi'nin nefsi feryat eder. Beni mağlup ettin. Şeyh Efendi dönüp nefsine cevap verir. Sabret ey nefs. Bundan sonra sana paça yedirmem. Maksadına bu kadar yaklaşman yeterli. Kokusuyla nasibini aldın. Daha ne istersin? Bütün çaba ve zorlaman ziyankarlıktır. İnsana kaybettirir. Şeyh Efendi böyle diyerek nefsinin muradına uymaz. Yine bir keresinde nefsi incir yemek ister. 8 yıl kadar bu isteğinde diretir, huzur vermez. Bunun üzerine Şeyh Efendi nefsine şöyle seslenir. Ey bahtsız nefs! Gel, pazara gidelim. Gördüğünle yetin. Böylelikle maksadın hasıl olsun. Bu kadarıyla kanaat et. Arkasından pazara yönelir. Bir kişinin yaş incir sattığını görür. Nefsi yalvarır. Allah için şu yaş incirden alıver. Değilse can verir ölürüm. Ey nefs, param yoktur. Ayakkabılarını versen ne olur ki? Birkaç gün yalın ayak yürürsün. Şeyh Efendi ayakkabılarını çıkarıp eline alır. İncir satıcısına ayakkabılarımı al. Onların karşılığında bana birkaç incir ver der. İncir satıcısı ayakkabıları alıp bakar. Beğenmeyince bunlar işe yaramaz diye kenara atar. Allah ona rahmet eylesin. Malik bin Dinar ayakkabılarını yerden alır, yürüyüp gider. İncir satıcısının yanına bir başkası gelir. Senin incir vermediğin adam kimdi? Bilir misin der. İncirci bilmem deyince o Malik bin Dinar hazretleriydi der. İncirci eyvah ben kendime nasıl da bir kötülük yaptım diyerek kölesini çağırır. Tabağa biraz incir koy. Giden dervişe yetiştir. Eğer bu incirleri kabul ederse seni azat ederim der. Bunların duasıyla mahvolur cümle günah. Kalmadı dünyada onlar gibi. Şimdi ah! Eksik değil. Hakkın mertleri dünyada veli. İlla ki herkesi layık eylemez o duaya padişah. Köle derhal tabağa biraz incir koyar. Vakit kaybetmeden Şeyh Efendi'ye yetişir. Ya Şeyh! Şu incirleri al. Bunları kabul ederseniz sahibim beni azat eder der. Şeyh Efendi şöyle cevap verir. Bu incirlerde senin kurtuluşun varsa benim de esaretim vardır. Mevla'ya karşı suçluyum. Nefsimin arzusunu yerine getirmek için öne atıldım. İşte böyle. Allah ona rahmet eylesin. Malik bin Dinar Hazretleri ömrünün sonuna kadar incir yemedi. Buraya kadar anlatılanlardan nefsani ilhamlar konusu anlaşıldı. Nefsin kişiyi hak yoldan çıkarıp zarara uğrattığını bilenler ona teslim olmazlar. Nefslerinin isteklerinden vazgeçip onu düşman bilirler. Hak Teâlâ da Nâziât Suresi 40 ve 41. ayeti kerimelerde nefsimize muhalefet etmemiz gerektiğini beyan etmektedir. Fakat her kim Mevla'nın huzuruna suçlu varmaktan korkar, nefsini aldatıcı heveslerden alıkorsa, onun varacağı yer muhakkak cennettir. Şeytani ilhamın alameti ise şudur. Şeytan gönlüne vesvese verir. Onu sana yaptırmazsa bunu başka yoldan dener. Burada da başarılı olmaz ve yaptıramazsa bu sefer başka şekilde vesvese yapar. Türlü yollar denese de isteği değişmez. Bin kere reddetsen isteğine kavuşmak için seni başka bir yoldan zorlar. Kötülük şeklinde görünen isteğini yaptırmadığında isteğini başka bir kılıfa sokar. Onu iyilik suretinde göstererek gerçekleştirmeye çalışır. Muradı ilk vesvesesini gerçekleştirmektir. Bu amaçla çalışmasını türlü yollardan sürdürür. Başaramazsa vazgeçmez. Terk edip gitmez. Vesvesesini sürekli yeniler. Öylece pusuda bekler. Fırsat bulduğunda ise seni azdırır. Çoğunlukla öfkeli vakitlerine gözler. Yavuz bir köpek devamlı ürür. İnsan köpekten kurtulmak için nasıl köpeğin sahibini veya sahibinin tanıdıklarını yardıma çağırıyorsa, şeytani ilhamlardan kurtulmak için de Hak Teâlâ'ya sığınmak gerekir. Nefsani ve şeytani ilham arasındaki fark şudur. Nefsani ilham hep aynı şekilde vesvese verir. Kötü niyetini gizlemez. Hile ve aldatmaya başvurmaz. Nefsani ilham acelecidir ve ölünceye kadar isteğinden dönmez. Filan şeyi al, gereklidir diye seni zorladığında cevabın şu olsun. Filan evliyanın nefsi de çeşitli şeyler istemişti. Bunları vermemişti. Görmez misin? Malik bin Dinar 20 yıl yaşurma yemedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri hak yolunun talibi olduktan sonra bir hırkadan başka bir şey giymedi. Nefsinin arzusu olduğu için yeni bir elbise almadı. Şeytani ilhamlarsa çeşitli şekil ve kılıklarda olur. Kılık değiştirdiklerinden hakkın talibi olanların bunlardan kurtulması zor olur. Ancak Allah'ın lütfu ve meşayihin yardımıyla kurtulmak mümkün olabilir. Şeytan kişiyi hayra ve taate yönlendirmez. Bunu yapıyorsa bu yalan demektir ve inanmamak lazımdır. Şeytanın mutlaka bir hesabı vardır. Yönlendirdiği hayırlı fiiller içine zehir katılmış bala benzer. Bu hayra şerrin katılmasıdır. Şerri saklar, onu hayır olarak gösterir. Maksadı talibi kendine uydurup onu dünyadan imansız götürmektir. Bu sebeple hakiki şeyhler kendi dileğimizle cennete gitmeyiz. Hakkın dileğiyle cehenneme gideriz der. Bu konuda söz çoktur. İnşallah ikinci kısımda bu açıklanacaktır. Allah'a yönelen talip nefsani ve şeytani vesveseleri öğrendikten sonra bunlardan emin olmak istiyorsa sürekli riyazet ve mücahede içinde olmalıdır. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami, şeytan bir gün içinde beni 70 şekilde 70 kez hacca davet etti der. Evet, nefsin muradını yerine getirmemek, onları terk etmek hayırlıdır. Zira nefsin arzuları haktan uzaklaştırır. Nefsani ve şeytani ilhamlar böyle bilindikten sonra melek ve kalbi ilhamlardan korku yoktur. Bunlardan bir tehlike gelmez. Tabii eğer nefs işe karışmazsa. Rabbani ilhamdan da biraz bahsedeyim. Tamamını anlamana yardımcı olsun. Ancak bu söyleyeceklerimi anlamak için nefs-i mülhime makamına erişmiş, buna rağbet edecek hakiki talip gerekir. Hayvan bu sözlerden ne anlasın, ne zevk alsın? Hayvan, yaratılışı gereği nefsini otlaklarda ve sulak yerlerde gezdirir. Şekerin kıymetini dudu kuşu bilir. Karga şekerden ne anlar? Ona şeker verseniz dönüp bakmaz. O gagasını batıracak leş ister. Buldu mu onu gagalar, dürtükler. Sonra da uçup bir ağacın dalına konar. Gagasını temizler, kanat ve tüylerini düzeltir. Bir yandan da iki tarafına bakınıp kendini şahin zanneder. Öylece kibirle oturur. Erenler, kim bu yola girip bu yolda süluk etmek, bu ilmi öğrenmek ister diye sormuş. Belki de aşık olanlar şeklinde cevap vermişler. Böyle bir ruhsatı aşıklara layık görmüşler. Biz de kardeşlerimize deriz ki, aşık olanlar aşk meydanında başı çekeler. Uyarı ve ikazları dikkate almak suretiyle amel edip maksuda ulaşalar. Sonra bize de hayır dua edeler. İlham-ı Rabbani nefs-i mülhime makamında olur. Üç halde ilham-ı Rabbani ile karşılaşılır. Bu üç halde gelen ilhamların derecesi farklıdır. Dereceleri açısından biri diğerinden üstündür. Birine mutlak ilham, ikincisine işaret, üçüncüsüne ise hitap denir. Üçü de Rabbani ilhamdır. Meşayih her birini böyle farklı isimlendirmiştir. Nefs-i mülhime makamının başlarında mutlak ilham, ortalarına doğru işaret, sonunda ise hitap gelir. Hitabın geldiği mertebe nefs-i mutmainnenin başlangıç noktasıdır. Buna açık, sarih hitap da denir. Talip, hitap şeklinde gelen ilham-ı Rabbani'nin şeksiz ve şüphesiz haktan geldiğini bilir. Talibe işaret geldiğinde ise bunun haktan geldiğini anlar ama bilene arz etmeden açıklayamaz. İşarete kelam-ı Rabbani derler. Bu konuda meşayih ihtilaftadır. Bazı ihtilafları aktaralım. Bunları bilmen faydasız değildir. Zira ayet ve hadis-i şeriften sonra meşayihin sözü gelir. Cüneyd-i Bağdadi, işaret gizlidir. Ehli hafinin nasibidir. Ehli hafi, işarete müpteladır. Derken, Şeyh Ebu'l Abbas, tevhid ehlinin helakı, işareti hafidir der. Şeyh Şibli, işaret hiledir der. Ama işaretin Mevla'nın nuru olduğunu da söyler. Yine Cüneyd-i Bağdadi, işaret Allah'ın bağışlaması ve tekrarlanan sıfatıdır der. Evet, meşayihin bu konudaki sözleri çoktur. Biz talibe faydalı olacak kadarını aktardık. Bilgin olsun, Rabbani ilhamlar haktan gelen bir hitaptır. Nefs-i mülhime makamına çıkanların gönüllerine ulaşır. Gönlünü nefs-i emmarenin sıfatlarından kurtarmış olanlara yetişir. Talip, yukarıda anlatılan nefs-i emmarenin yedi kötü sıfatından birinin kendisinde olup olmadığını kontrol etsin. Eğer varsa nefs-i mülhimeye ulaşmamış demektir. gönlüne gelenler Rabbani ilhamlar değildir. Çalışsın, nefsini kötü sıfatlardan temizleyip kurtarsın. Hak Teâlâ'nın Şuara Suresi 89. ayeti kerimede, ancak Allah'ın huzuruna temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur buyurması buna işarettir. Nefsi emmarenin yedi kötü sıfatından temizlenmeyen kişinin gönlüne ilham-ı Rabbani inmez. Bunu bilmenin ve tecrübe etmenin yolu budur. Diğer bir yolu da gönlüne ilham-ı Rabbani inen talibin, gönlünün Hak'tan başkasına ait zevklerden temizlenmesidir. Bu hal öyledir ki, talip yediği yemek ve içtiği sudan zevk alamaz olur. Halk ile buluşmaktan, alışveriş yapmaktan vesaire hiçbir şeyden hoşlanmaz hale gelir. Velhasıl talip nefsini nefsi emmarenin kötülüklerinden kurtardığında gönlü nefsani ve şeytani ilham ve vesveselerden temizlenir. Rabbani ilhamın indiği gönül ahiret acısıyla dolar. Dünyevi gam ve kederler ondan gider. Rabbani ilhamlarla dolan gönül sahibinin kaval, vahşi hayvan sesi veya bir beyti duymasıyla aşka gelip semaya durması mübahtır. O buna layıktır. Ancak bu nefsinden kaynaklanıyorsa kendisine haram olur. Rabbani ilhamların bilinmesi için anlatılan bu alametler yeterlidir. Bil ki hitab-ı sarih bütün töhmetlerden, şek ve şüpheden uzaktır. Ne var ki hitab-ı sarih kimi taliplere harf ve ses olmadan vasıtasız gelir. Bazen de harf ve ses vesilesiyle gönül kulağına girer. Ancak bu iki dudak arasından çıkan sözlere benzemez. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi kuddise sırrıhu şöyle der: gönül penceresine can kulağımı koydum. Dudak görmedim ama konuşulanı duydum. Hitab-ı sarih denilen ilham-ı Rabbani gönle ne şekilde gelirse gelsin, Hak Teâlâ'dan geldiğini talip hemen anlar. Çünkü bu ses altı taraf ve dört rükundan oluşur. Talipler ne zaman bir nida, bir ses işitseler, şevklerinden lebbeyk diyerek çağrışır, ızdıraba düşüp nameler söylerler. Talip bu ızdıraptan öyle bir ilim elde eder ki, bütün sorunları çözüm bulur. Bu ilham ve hitapların nuru vardır. Zahirde ise alamet ve işaretleri. Bundan fazlasını bilmek isteyen varsa, gidip kendini bir mürşidin eşiğine bıraksın. Bu yol kılavuzsuz geçilmez. Bu konuda söz çoktur. Bunlar bir şeyhin gerekli olduğu hususunun anlatıldığı bölümde söylenecektir. İnşallah o zaman duyarsın. Nefs-i mülhimenin sonunda, nefs-i mutmainnenin başında hitab-ı sarih gelir. Bundan sonraki makama nefs-i mutmainne denir. Bu makamda olan nefs Hak Teâlâ'ya çağrılır. Nefs-i mutmainneye erişen nefse nefs-i sabıka da denir. Allah'ın Kur'an'daki kimi de hayırlarda öne geçmek için yarışır buyruğu nefs-i mutmainneye işarettir. Nefs-i sabıkaya nefs-i aşika da derler. Bu noktada yaşayanlar manevi ilimlerde ilerler. Nefs-i mutmainne makamına çıkmakla talibin boynuna sarih hitapla ilahi cezbenin kemendi dolanır. Artık o çokluk aleminden yüz çevirir. Dünyadaki insanlarla aşinalığı kaybolur. Can ve gönül kuşu onu daima Hakk'a doğru çeker. Ey aziz kardeş! Nefs-i mülhime ehlinin yüzü daima ilham-ı Rabbani'nin nuruna dönüktür. Böyle olduğu için nefs-i mutmainne makamına yükselir. Nitekim mümin Allah'ın nuruyla bakar buyurulmuştur. Nefsi mülhime ehli öyle insanlardır ki kıyamet gününde ve Arasat meydanında bin ayak bir ayak üzerinde dururken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin asilerinden binlercesini zebanilerin elinden alıp onları cehennemden kurtaracaklar. Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah onlardan razı olsun Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali günahkarların kurtuluşu için çalışacak, buna özen göstereceklerdir. Nefsi levvame ehli ise sadece kendilerini kurtarır. Sırattan yıldırım gibi geçip cennete varırlar. Bu sebeple nefsi mülhimenin mertebesi nefsi levvamenin mertebesinden yüksektir. Ey biçare! Şu makamlara hiç özenmez misin? Bu fani dünyanın lezzetlerinden hiç usanmaz mısın? Nefsi emmarenin engellerinden kurtulmak için hiç gayret etmez misin? Nefsi emmareye uyanların, Hak Teâlâ Hazretlerinin yanında düştükleri rezillikten ders almaz, bundan kendine hisse çıkarmaz mısın? Yoksa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme geldiği gibi, sana da vahiy ile delil mi geldi? O bile senin için ağlarken, sen neden kendine ağlamıyorsun? Bunları niçin düşünmüyor, nefsini terbiye edip, İzzete kavuşanlara özenmiyorsun. Yüceliğe imrenmiyor, kötülüğe özeniyorsun. Ey dertsiz! Nicedir nefsine, ayrılığa zebun olmuşsun. Ey şeytana giriftar! Hakka dönsen ne olur? Suali, hesabı, azabı hatırlasan, nefsi emmarenin başını pişmanlık taşına vursan da, gözyaşlarını akıtsan, nefsin heveslerinden geçip onu incitmek yolunda birkaç adım atsan, Hak Teâlâ sana yardım etsin, hakkın cezbesiyle karşılaşıp şeytana giriftarlıktan kurtulasın. Rabbim seni kendine çağırıp yüce makamlara ulaştırsın, şad olasın. Cüneyd-i Bağdadi'nin hikayesi. Şeyh Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise sırruhu, dünyayı gezerken, yolu bir gün kafirlerin mezarlığına düşer. O gece orada kalıp namaz için abdest alır. Mezarlıkta bulunan bir kafir çocuğu onun namaz kıldığını görür. Bunun üzerine şeyhin yanına gelip şöyle der. Ey şeyh! Sen kimsin? Dinin nasıl bir dindir? Bana öğret. Yaptığın şey hoşuma gitti. İçime bir muhabbet düştü. Şeyh şöyle konuşur. Dinim İslam'dır. Kim İslam'ı sıdk ile kabul ederse, yüzü iki dünyada ak olup, izzet bulur. Çocuk, ey şeyh, dinini bana öğret. Batıl dinden dönüp, Müslüman olayım. Şeyh bunu duyunca sevinir. Allah seni mübarek etsin deyip çocuğa şehadeti telkin eder. O gece orada kalıp İslam'ı olabildiğince öğretir. Sabah olunca da kalkıp gitmek ister. Çocuğa şöyle nasihat eder. Ey Allah'ın sevgilisi! Biz dünyayı gezer, dolaşırız. Sen burada kal. Sana öğrettiğim amelle meşgul ol. Mevla'ya itaat et. Kulluğunu hiçbir zaman unutma. Çocuk itiraz eder. Ey şeyh! Niçin böyle dersin? Ben hiç senden ayrılır mıyım? Nereye gidersen seninle gelirim. Bundan böyle kafir illerinde kalamam. Annemden ve atamdan bana fayda yoktur. Bana din gerektir. Mesele çıkarma. Senden ayrılamam. Şeyh, ey oğul, sen öyle dersin ama benimle geldiğini öğrenen kafirler gelip seni öldürür. Öyle konuştum, çünkü sana acıdım. Çocuk, ey şeyh, böyle konuşma. Dostun bizimle olduğunu bilmez misin? Nereye gidersek gidelim, dostun yardımı bizimle olacaktır. Onun yardımı bizimle olduktan sonra, lanetliler bize ne yapabilir ki? Şeyh, çocuğun söylediklerini çok beğenir. Aferin sana, iyi söyledin. Doğru olan budur. Ey Hakk'ın sadık dostu! Beraber gidelim. Hiç ayrılmayalım. Öylece beraber yola koyulurlar. Bir müddet sonra kafirler, şeyhin çocuğu alıp gittiğini öğrenir. Silah ve atlarıyla onların peşine düşerler. 50'den fazla askerin tozu dumana katarak peşlerinden geldiğini gören şeyh, çocuğa dönerek, ''Gördün mü? Sana zarar verirler demedim mi? Dinlemedin beni. İşte korktuğumuz başımıza geldi.'' der. Çocuk öylece yerinde kalıp Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başlar. ''Ey padişahım, azametli sultanım, bu kuluna yardım et.'' Kafirler gelip, ''Sen nerelerdesin?'' diye sorduklarında, çocuk yukarılara doğru yükselip gözden kaybolur. Kafirler buna çok şaşırır. Akılları başlarından gidip korkudan kaçarlar. Şeyh de olanlara şaşırır. Hemen secdeye varıp Cenab-ı Hakk'a niyaz eder. ''Ya Rabbi, bu çocuğun nereye yükseldiğini şu kuluna bildir.'' Hemen bir ses duyar. O çocuk kırklara karıştı. Şeyh bir daha secdeye varır. Yaratan ve rızık veren Allah'ım, öyle dostların var ki, kimi 20, kimi 30, kimi 40 yıl bu yolda mücahede ettikleri halde bu makama erişemedi. Ne hikmettir ki, dün kafir olan çocuk, bugün Müslüman olarak bu makama erişebildi. Diye inleyip ağlar. Yine bir ses duyulur. Ey şeyh! O çocuk gerçek bir aşıktı. Aşk meydanında merdane davrandı. Bize itimadı kuvvetli olduğundan bu makama layık oldu. İhlas ve aşkı kuvvetli olanları biz kısa zamanda isteğine kavuştururuz. Ey kardeş! Görüyorsun, nefsi emmareye karşı gelenler nice mutluluklara eriyor. Onların isimlerini duyup zikredenler kendilerini rahmetle anıyorlar. Peki senin adını kim biliyor? Kim zikrediyor? Rahmetle anmak için ne gibi özelliklerin var? Nefsi emmareni yenemeyeceksen bari git bir mürşit bul. Bu mürşidin meclisini sevgili edin. Zira mürşitler zamanın Süleyman'ıdır. Dev gibi nefislerini zincirle bağladıklarından sahiden Süleyman aleyhisselam gibidirler. Ey aziz! Nefsi emmare ehlinden çoğunun imansız gideceğini, ebediyen cehennemde kalacağını öğrendin. Nefsi emmare ehlinden bazıları da imanla vefat edecek, günahları nispetinde cehennemde kaldıktan sonra cennete gidecektir. Nefsi levvame ehli ise cehenneme girmeyip sırattan yıldırım gibi geçecek, öylece cennete varacaktır. Ama nefsi mülhime ehli kendileriyle birlikte binlerce isyankârı cehennemden kurtarıp Cenab-ı Hakk'ın izniyle cennete girecekler. Ey aziz! Bu sözlerim seni hayrete düşürmesin. Zira Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim bana ümmetimin aslarından 70.000 kişiyi sual ve hesaptan geçirmeden cennete sokacağını vaat etti. Buyurunca Allah ondan razı olsun, Hazreti Ömer, sadece 70.000 mi ya Resulullah diye sorar. İki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem, bu 70.000'in her biriyle 70.000 kişi daha cennete girecektir buyurur. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin hasları dedikleri nefsi mülhime ehlidir. Nefsi mutmaine ehli ise hassül hastır. Bunlardan da ileride sabıklar, hayırda yarışanlar vardır. Bunlar Cenab-ı Hakk'a yakındırlar. Nitekim Hak Teâlâ şöyle buyurur. Hakk'a kullukta ve hayra koşmakta ileri geçenlerse Allah'a yakın olup cennete ilk girenlerdir.